Merhaba retro oyun severler. Retro dünyasını konu ettiğimiz podcast yayınlarımızın yeni bir kaydı ile karşınızdayız. Ben Serkan Arslan, yanımda tabii ki Cengiz Ermiş.
Merhabalar.
Durul Varol.
Selamlar.
Ve Ozan Sarı var.
Merhaba.
Cengiz Ermiş'e YouTube ve Instagram üzerinden Cengiz Retro Game Room, Durul Varol'a Twitter ve Instagram üzerinden El Atarisi, Ozan Sarı'ya Tumblr üzerinden Sunday Picker ve bana ise Blogger ve YouTube üzerinden Oyun Laboratuvarı adıyla ulaşabilirsiniz. Ayrıca podcast yayınlarımızı kronolojik olarak sıralanmış bölümlerini ses dosyası olarak retropodcast.blogspot.com adresinden de dinlemeniz mümkün. Şimdi bugünkü konumuz sıcak sıcak, taze taze bugün çıkmış olan Switch'i konuşmak, ama ondan önce en son kaydımızla bugün arasında gündemde neler olmuş onlara bir bakalım. Yine yarım kalmış bir NES oyununu burada not etmiştik Cengiz. Ondan bahsetmiştin. Neydi bu NES oyunu?
NES oyunu ile ilgili olan haberimiz Dreamworld Pogi adında 24 yıl önce yarım bırakılmış bir Codemasters oyunu ile alakalı. Bu oyun piyasada oldukça iyi tanınan, açıkçası tarzları da benim çok fazla hoşuma gitmeyen aslında. Çünkü çok bir PC havası oluyor. O PC'lerdeki platform oyunlarının bence yarım kalmışlığı, zaten bitmiş oyunlarında da olan bir ekip bu. Oliver Twins denen arkadaşlar. Bunlar NES konsolu için bir kartuş üretme projesine girişmişler. Bunu da Kickstarter desteğiyle yapmaya çalışıyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Sadece 200 adet üreteceklermiş kartuştan. Yani destek olan kişilere gidecek sadece bu oyunlar. O yüzden bizi teknik olarak, fiziksel anlamda ilgilendirmiyor. Tabii ki bu piyasaya çıkacak.
Yine de riplenip ROM'u internete düşecektir. Bunu emulatörümüzde, Everdrive'ımızda oynayacağız biz de.
Bu arkadaşların da hani Oliver Twins neymiş, Dreamworld Pogi neymiş gibisinden düşünenler için de Dizzy adlı bir oyun var. Birçok platforma çıkmış. Codemasters tarafından piyasaya sürülmüş. Yumurta gibi bir tip, yani hatırlayanlarınız vardır. Evet. Buradakiler hepsi hatırlıyordur da dinleyenler arasında. Bunların yapımcısı yani.
Peki bu ne kadar bir bütçe istiyorlar? Şeyde 200 tane satacaklarına göre abi, ne kadar bir bütçe var mı onun hakkında bilgimiz?
Sanırım şöyle, hani istediğin kadar destek ol gibi değil de adamlar bir miktar koymuşlar galiba.
Ha, bu kadar at diyorlar. Ne fazlasını eksiği at.
Al kartuşunu git kardeşim şeklinde bir durum var galiba.
Kickstarter'da her zaman şey var. Bağışçılara Perks bir yelpaze, yelpaze sunuyor. $50, $100, $500.
Ha, şey diye sormuştum ben. Diyor ya işte başarıya ulaşması için $3 milyon toplaması lazım.
Hedef diyorsun.
Hedeflediği evet. Şey ne kadar acaba? Yani 200 tane kartuş satacak.
200 tane kartuşsa çok maliyeti yüksek olmasa gerek ama.
Ama oyunu basmanın değil, oyunu bitirmenin, geliştirmenin parasını istiyor herifler.
Tabii. O arada çıkacak o masrafın
sanki az olmuş ama ya. Yani 200 kartuş yani, az olmuş sanki. Yani
yapacaklar şey,
Yani yanlış hatırlamıyorum. Haberi okuyalı çok olduğu için aklımda toparlamakta zorlanıyorum biraz ama web üzerinden, online NES emülatörü üzerinden de ücretsiz bir şekilde oynamana izin verecekler diye biliyorum.
Allah razı olsun yani. Bir şey. Nintendo Wii U Deluxe 32 GB'lık paket eBay üzerinden $200 etiketle satıldı. Satışa çıktı. Bundaki ilginç olan satışı yapan, yani indirimi direkt yapan Nintendo. Nintendo direkt $200 barajından sattı. Ha, şimdi Switch çıktı. Tamam, haber biraz geri planda kalıyor ama cihaz yine de değerlendirilebilecek bir cihaz ve 4000 civarında konsol satmışlar bu $200'dan. Adamlar depomu eritiyorlar. Ne yapıyorlar? Tabii patır patır gönderiyorlar yani.
Hiçbir şey olmadı. En azından ikinci el satan insanlar da bir insafa gelmek durumunda kalacaklar bu durumdan ötürü. O da iyi bir şey.
Evet, bana fiyat çok iyi geldi. Yani dolar 4 lirayken bile kaba taslak çarpıyorsun, 800 liraya geliyor.
Eğer 200 liraya alabiliyorsan şu anda eBay'de $100 çok rahat bulabiliyorsun o zaman bu aleti.
Tabii yani, çünkü bir de bu 32 GB'lık deluxe paket yani.
Bundle oyun var mı içinde?
Bundle oyun yok.
Almam o zaman. yok güzel fiyat.
Evet, bana fiyatı çok güzel geldi. Geçtiğimiz günlerde, 2 gün oluyor herhalde, bu Super Mario'nun çizgi film kartun serisinde Luigi karakterine seslendirilen Tony Rosato adlı abimiz 62 yaşında maalesef hayatını kaybetmiş. Bu aynı zamanda Resident Evil 3'te de Nemesis karakterini yani sesiyle canlandıran abimiz. Nemesis.
Çok alakalıymış.
Hayır, Nemesis konuşuyor muydu abi?
Ya orada hamur
abi,
şeyleri
şey
falan
diyor muydu?
Benim hatırladığım, yani hani bizden daha iyi hatırlayan arkadaşlar var dinleyiciler arasında da, benim hatırladığım öyle çok diyaloğa giren
ben,
bir arkadaş
hayır,
değildi.
Hayır, oyunu da 10 yıldır oynamıyorum ben, ama ben Nemesis'i görünce zaten altıma doğru sıçtığımdan dolayı pek sesini falan dinlememişim.
Uzaklaştığı için o kendi kendine konuşuyor demek.
sıçmadığın için zaten bir anormallik yok sende orada. Ölüm sebebini açıklamamışlar. Neden olduğunu araştırıyoruz demişler de kalp krizinden gittiği söyleniyor abimizin. McDonald's'ta 2017'de yine bir Mario serisi gömmeye karar vermiş. Her sene çıkartıyorlar. Hazır Mario Run çıktı. Nintendo Switch çıkıyor.
Ara veriyorlar mı Mario'ya? Ben pek şey yapamam.
Ara veriyorlar diye.
Ara ara veriyorlar.
Ara ara işte. Geçen bundan 3 ay önce falan Türkiye'de verildi herhalde. 3-4 ay önce verildi.
Tırt da o modeller. İlk seri güzeldi de ikinci seriyi beğenmemiştim.
Arada iyileri var ya. Mesela kötü serinin içinde bile iyisi olabiliyor yani bir tane.
Bu seri önceki serilere benzeyen figürler var ama bu seride benim gözüme çarpan figürler iri. Öyle minik minik parmağının bir boğumu kadar değil. Bayağı böyle elin kadar falan figürler.
Bu arada yurt dışındaki McDonald's'larda çıkan oyuncaklar Türkiye'ye gelmesi ne kadar süre tutar bunu bilmiyoruz. Hatta Adventure Time'ın 2-3 defa Happy Meal oyuncakları çıktı yurt dışında. Bütün Avrupa'da çıktı, Amerika'da. Epey süre beklerim. Türkiye'de maalesef gelmedi.
O tip yani bu şeylerde bazen boşluk doldurmak için ben çok hani gidip gelmiyorum hani fast food yerlerine ama sanki böyle jenerik şeyler veriyorlar. Alakasız böyle garip oyuncak
Adventure Time için ben yemememe rağmen gidip oyuncakları kontrol etmiştim. Acaba bu hafta gelmiş midir, bu hafta gelmiş midir diye hiç olmadı.
Aynen ben de bir iki kez gidip hiçbir şey almadan sadece oyuncağın parasını verip almıştım.
Evet yani. Bu oyuncakları da senin dediğin gibi illa oturup da 8 tane hamburger menü yemene gerek yok. Tanesi Türkiye'de sanırım 5 lira civarından gidip...
Yok 3.75.
3.75 mi? 3.75 civarında gidip alıp gelebiliyorsun. Evet, gündemde çok fazla heyecanlandıran bir şeyler yok. Gündemi burada kapatalım diyorum. Konuya girmeden önce üçünüze şunu soracağım. Lansman beklediğiniz gibi bir etki yarattı mı sizde? Yani kısa bir süre önce işte Sony'nin PlayStation 4'te God of War lansmanı vardı. İşte çalgılar çıkıyor, çengiler çıkıyor oradan bundan. Onun gibi bir şey bekliyor muydunuz? Ya da bu lansman sizde nasıl etki bıraktı?
Açıkçası ben bekliyordum. Daha hareketli bir tanıtım bekliyordum. Çok fazla lansman izleyen biri değilim ama Victoria's Secret'ı izliyoruz her sene. Yani tabii, insan yılda bir lansman deyince öyle bir şey bekliyor. Hareketli, ışıklı, gösterili bir şeyler bekliyor. Yani bunda bir video editörlüğü mucizesinden başka bir şey yoktu yani bana sorarsanız. Lansmanın teknik anlamda değerlendirecek olursak hani bir olay olarak seyircilerden gelen tepkiler, artık mikrofon mu koymamışlar seyircilerin oraya, ne yapmışlar, adamlar konuşuyor bir oley işte yaşasın, hele şükür biz de bunu bekliyorduk gibi tepkiler olmuyor yani.
Halbuki Apple etkinliklerinde adamların söylediklerinden çok seyircilerin çığlıklarına yer verilir
falan, böyle hani bir şeyler bekledim. Bir de Japoncanın artık doğasından mıdır nedir, Japoncam da çok iyi değildir. Adamların bir konuşmasında tutukluk vardı açıkçası. Hani söylediklerine böyle kendileri de kendilerinde çok inanmıyormuş gibi. Bir tek Splatoon'u sunan arkadaş böyle çok kendini adamıştı ama çok abes duruyordu yani o da etkinliğin içerisinde.
Peki etkinlikte bunları sunanlar işte mühendisler, yazılımcılar falan mıydı? Yoksa profesyonel bir spiker, bir sunucu falan mı çıktı da sundu?
Profesyonel bir sunucu yoktu.
Peki niye seçmediler ki böyle bir şey? Dünyaca şey. Ya illa mutfaktan birinin gelip mi sunması gerekiyor bunu?
Hem şefler oradaydı, hem de mutfakta çalışanlar oradaydı yani hani, ama genelde hep proje sorumluları konuştu. Hani mesela bir oyun tanıtacaklar, oyunun proje sorumlusu işte donanımdan sorumlu devlet bakanı falan gibi böyle tipler konuştu yani.
Yani şurada bir ay önce ya da bir buçuk ay önce Jimmy Fallon'a çıkmıştı bu. Mesela orada herif atlıyor, ay bu nasıl, şu nasıl, ya adamın iş mesleği bu. Yani o tarz biri, illa o değil. Japonya'da kendi içlerinde sonuçta öyle program yapan insanlar vardır.
Onların lanet olsun çok acayip adamlar.
Sunması belki daha iyi olurdu.
Bilmiyorum da.
Ya lansmandaki en büyük sorun belki de şey. Yani lansmandan önce çok fazla bir şeyler sızdı ya. Çok fazla dedikodu vardı. Heyecanı da yoktu. Yani ben çok sıkıldım. Yani Cengiz'in dediği gibi ruh yoktu zaten sunumlarda.
İlk çıkan Switch videosu aslında bize yetmiş galiba. Hani orada gördüklerimiz ve vaat ettikleri zaten aşağı yukarı. Hani bu yeni sensörler harici de çok daha yeni farklı bir şeyler çıkmadı ortaya herhalde.
Ayrıca yani Durul'un bundan önceki videolarda, ses kayıtlarındaki birçok tahmini de doğru çıktı. Yani az çok insanlar tahmin edebiliyordu. Şok edici bir şey olmadı.
Peki bu tahmin miydi sizce? Ya bence servis edilmiş bir şeydi bu. Yani bu kadar tahmin, hani neredeyse her söyledikleri tahmin nasıl tutar bir firmanın?
Abi şimdi
bunlar servis edilmiştir.
Bir ürünün tasarım ve mühendislik aşamasından üretime geçene kadar çok fazla kademeler var. Bu kademelerden geçerken tabii ki sızmalar olabiliyor. Onu inkar edemeyiz de.
Ama Foxconn'daki hani bu adam kağıda çizdi falan mevzuları hikayeydi bence de.
Bence şöyle olmuş olabilir. Foxconn'daki adam peçeteye çizip Nintendo'ya ulaştırmıştır. Bize bunu çalsanıza şeklinde.
Söylemiş. Ümit de senden.
Yani zamanında
olur olur
diye. Hiç leakage olmayan cihazlar da vardı yani ilk lansmanda duyduğumuz. Senin dediğin gibi abi hani her hafta azıcık daha bir şey sızsın. YouTuberlar konuşsun. Biraz daha reklamımız olsun
servis tabii. Servis yapılmıştır bence. Peki o zaman şeyden konuşalım. Bu dedikodular çıkmıştı. Birinci olarak şuna değinelim. Bir dock vardı. Dock'un üstünde switch duruyor. Bu dock'ta olurken GPU farklı çalışacak. Eline alınca farklı çalışacak deniyordu. Ne kadar doğru çıktı bu abi?
Abi bu lansmanda buna kesinlikle değinilmedi. Buna değinilmediği gibi cihazın içerisindeki işlem belleği, işlemci türü, GPU türü vesaire bunlara hiç girilmedi. Yani teknik anlamda bir açıklama kesinlikle yoktu. Ama dock dediğin zaman işte dock'u içinde barındıran nasıl bir açıklama vardı? Switch'in farklı oyun modlarından bahsettiler. Bu oyun modlarından bir tanesi televizyon modu. İşte normal ev konsolu gibi televizyona bağlıyorsunuz. Elinizdeki Switch'in iki tarafındaki Joy-Con'ları Joy-Con grip denen zımbırtıya takarak bunu bir gamepad'e dönüştürebiliyorsun. Bununla oynayabiliyorsun. Bir de klasik kontrolleri var. Onunla oynayabiliyorsun. Bu televizyon modunda oynayabileceğin şekilleri.
Bunu lafını kesiyorum. Burada klasik kontroller dediğin ben şeyi gördüm. Hori miydi? Hangi firmaydı? Xbox kontrolcüsü gibi bir kontrolcü üretmiş.
Evet.
Fake bir fotoğraf da olabilir. Değil bilmiyorum değil. Da.
Açıklanmış.
O tarzda mı yoksa kendine özel başka
yok,
şey var mı?
Yok gayet o tarzda.
O tarzda.
Aynen aynen o şekilde. Çok da farklı değil zaten. Hori'nin ürettiği de çok farklı görünmüyor. Ha, klasik kontrolüre nazaran. Yani bakarak. Bir tabletop modundan bahsettiler. Dock'tan çıkarıyorsun. Sadece tabletin ana ünitesini yani bu Switch'in ana ünitesini masaya koyuyorsun. Elinde tercihine oyuna uygun olarak işte iki tane Joy-Con'la kendini oynayabiliyorsun. Joy-Con'un birini arkadaşına, akrabana ya da kuzenine işte artık kimle oynuyorsa ona
veremez mi?
Abi eniştelerle uyumlu değil galiba. Ama şöyle bir şey var bir de bu Joy-Con'ları hani diyoruz ya elimizde tutması çok rahat görünmüyor gibisinden. Çok önemli küçük bir parça çıkıyormuş abi kutunun içerisinden. Onu Joy-Con'ların üzerine doğru sürdüğümüzde LR tuşları, Joy-Con'un üzerine denk gelen LR tuşları gayet kullanışlı oluyor.
Peki bu Joy-Con daha önceden bir kontrolcü için kullanılan bir ismiydi ki yeni mi çıktı Joy-Con ismi?
Abi böyle konlu kısaltmaları şey yapıyordu önceden.
Namco.
Namco firması yapıyordu.
Kontrolün konu herhalde
evet.
Değil mi?
Evet. Neck-Con var. Jock-Con var.
Gun-Con var.
Gun-Con var aynen. Şey gibi Konami'de Hyper koyuyor her şeyin başına.
Evet.
Sonunda mıydı?
Yok başına Hyper Boy.
Başına koyuyor. Bir de işte Portable modundan bahsediliyor. Joy-Con'larımız ekranın iki tarafından takılı istediğimiz yerde evde oynadığımız oyunumuzu oynayabiliyoruz şeklinde.
Dışarıda oynayabiliyoruz. O zaman bu internet bağlantısı devamlı olacak bir şey.
Yok. Offline oynayabiliyorsun. Offline oynayabiliyorsun.
Offline oynayabiliyorsun. Tamam. Benim aklım birden evet saçma sapan bir yere gitti. Şey Vita ile PlayStation 4 arasındaki bir bağlantıya gitti. Yani oradan aldığın hafızanı stream edeceksin oraya atacaksın gibi de sonuçta aynı makine yani hani. Kafam başka yerlere gitti benim. Teknik detaylardan bahsedilmedi ama çözünürlük konusunda denildi değil mi?
Evet.
720p olduğu söylendi.
6.2 inçlik bir ekran söz konusuymuş.
Şeydeyken.
Portable mode.
Evet bu da dediğimiz gibi gelmiş geçmiş en büyük handheld Nintendo çözünürlüğü. Bayağı iyi bir şey.
Peki televizyonda çözünürlüğü ne olacak? Dock'takini söylediler televizyondayken.
Abi dock'un çıkışı 1080. Ama yani Full HD ama render'ı hangi çözünürlükte yapacağını bize açıklamadılar. Aynı teknik diğer detayları açıklamadıkları gibi.
Yani bir herhangi bir upscaling olabilir.
Peki pil ömrü dışında böyle işte şu kadar saat gidiyor diye bahsettiler yoksa içinde miliamperi şu kadardır falan diye bir detay verdiler bize teknik detay.
3 saat Zelda oynatacak diye geçti mevzu. 6 saatte standby ömrü. Standby değil de
yani
başka oyunlar.
Oyununa göre demişti. Herhalde o da şeydir. Yani bence menüyü kurcalarken
menüyü
6
kurcalama değil
saat
abi. Şöyle düşünebilir. Şimdi Zelda dediğimiz zımbırtı gene grafik işlemcisini hayvan gibi kullanacak bir şey. Bir de yine işte Vita'daki 3DS'deki gibi grafik işlemcisini çok zorlamayacak oyunlar var. İşte 2 boyutlu platformlar, cartlar, curtlar var. Bunlarda tabii ki daha fazla pil ömrü beklemek çok abes değil.
Tabii en az 2.5 saat, en fazla 6 saat bekleyin gibi bir açıklama oldu.
Yani Badland falan tarzı bir oyunun oynanmasını oynarken de hani 5 saat gitmesi çok şaşırtıcı olmaz herhalde.
Aynen çok grafik yoğunluğu olmayanlarda.
Peki bunda depolamayı içine ne koymuşlar? Yani bir hard disk falan mı koymuşlar?
Tabii hard disk falan değildir de yani, flash yani... hafızadır büyük ihtimalle. 32 GB'lık bir hafızadan bahsediliyor ve 256 GB'a kadar da micro SD kart destekliyor.
Micro SD kart.
Tek model mi var? Ben bunu farklı boyuttan alamayacak mıyım? İşte 128 MB, 64 MB.
Ne kadar?
GB ya da GB.
Hani şu kadar. En fazla 256 GB'a kadar micro SD kart.
Hayır, micro SD'den bunu... değil.
İçinde hani... 32 var sadece.
Yalnızca 32 var. Evet. 64 GB'lık bir model çıkmayacak yani.
Yani açıklama şu anda ilk piyasaya iki modeli sürüldü bunun. Sürülecekmiş. Onda da sadece renk farklılığı var Joy-Con'larda.
Yani gerçekten biraz ev konsolu gibi, biraz handheld gibi davranıyor. Hani bu 32 GB ev konsolu olarak düşündüğün zaman hiçbir şey yetmez aslında.
İşte ancak o micro SD'yi takarsam 1000 dolar verip bir şey.
Hani bu game card dediği zımbırtı da kaç GB destekliyor hani belli değil. Şu anda işte PlayStation 4'e aldığımız Blu-ray'leri takıyorsun. Bir o kadar da adam internetten daha data indiriyor senin için.
Ya bu da o zaman bize şey gösteriyor. Çok fazla download edecek içeriğin olmayacak, update'in olmayacak.
Kartlar yetecek.
Kartlar
ufak
yetecek ve oyunların da büyüklüğü çok fazla olmayacak gibi belki bir ipucu veriyor bu.
Ama şöyle de düşünürsek 12 GB'lık PlayStation 3 versiyonu çıktı hani. Bununla bir oyunu kurup oynayıp bitirip diğer bir oyuna geçebiliyorduk yani.
Ama yani slim, tamam Slim'de 12 GB ama o sadece o iş için spesifikleştirilmiş ve 12 GB'lık Slim modeli hani piyasada ne kadar rağbet gördüğü bilmiyorum ama ben eşim dostum sorunca ya da benim karşıma gelince almayın abi diyorum. Aman almayın diyorum.
Almayından ziyade hani bu sürekli yanımızda gezdireceğimiz bir alet. Yine işte Nintendo eShop'tan ben oyunları alıp da
micro SD işte orada.
Ama micro SD'den hani belleğe at oradan oyna. Yani tabii ki Nintendo bunun optimizasyonunu yapmadan piyasaya sürecek değil de işte bazı soru işaretleri oluşturuyor insanın kafasında.
O da bence benim dediğim noktada yani çok fazla yüksek paket indirmene gerek olmayacak. Oyunlarda çok fazla yer kaplamayacak gibi bir ipucu verdi.
Bir de dedim bak 256 GB'dan bahsediyorsun. Hani çok pahalı biliyorum o. Pahalı. Sonuçta o hafıza kartları ama hani sen hayır canım, üzerine bir 32 GB... daha eklesen 64 olur yani.
Ya bu adamlar sana hiçbir şekilde hafıza ekleme yapmadan en düşük şekilde oyun deneyimini sunmaları lazım.
Ha onu umuyoruz
hani,
tabii ki de.
32 GB aldın ama abi Skyrim oynaman için içine bir azıcık daha bir 32 daha takman gerekiyor gibi bir şey yok. Hani bunu satıyor herif sana. O yüzden de bütün oyunlar 32 GB'a göre optimize edilmek durumunda. En kötü ihtimalle bir oyun alması için. Ha çok ender örnekler vardır işte PlayStation 2'deki Final Fantasy hard disksiz çalışmaz falan. Çok uç durumlar bunlar. Yine 32 GB'da kaldık gibi gözüküyor.
Bu arada benim anladığım kadarıyla eğer sen hani bir kurulumdan bahsediyorsan hard diske kurulum gibi sanırım bu üzerine takılan medyalar yeterince hızlı medyalar yani içerisinden okuyup içine yazma diye bir durum yok ama içerisinden okuyup hani oyunu direkt şeyden okuyabilecek yani game card denen zımbırtıdan okuyabilecek. Biz sanırım o dediğin gibi bir patch bir şey gelirse sadece bu 32 GB'lık hafızaya gerek duyacağız ya da diğer online içerikler için.
Peki şey olarak fiziksel olarak biraz değinelim. Fiziksel olarak makine daha önce görmüştünüz de adamlar ellerinde gösteriyor. Yani bir televizyondan da izlesek yani monitörden de izlesek bir canlı olarak gördük. Nasıl geldi cihaz size? O ekstra takılan Joy-Con'lara takılan aparatlar, Joy-Con'un kullanışı, orada gösterdikleri içindeki titreşim motorları size verdiği geri bildirimler sizde nasıl bir şey uyandırdı?
Valla benim gözlemlediğim kadarıyla ilk çıktığı zaman hani konsept ilk karşımıza çıkarıldığı zaman da benim aklımda soru işaretine neden olan bir nokta vardı. Bu Joy-Con'u takıyoruz ya böyle kaydırıp evet. Azıcık bir büksek kırılır mı sorusu evet. Benim hala aklımda
herkes
mesela.
Herkes onu diyor. Yani sen mekanik bir şey yaptığın zaman bu belli bir süre sonra özellikle çocuk oynayacağı için bozulacaktır. Hani neden bunları konsola sabit yapıp pro kontrollerlerle kullanmıyorsunuz sorusunu herkes sordu. Ama tabii gimmick dediğimiz bu işte çoklu oyuncular sokaktaki zımbırtı için konsolun asıl satış noktası gibi gözüküyor neredeyse. Yani kırılmaktan ziyade yalama olma riski çok yüksek bence de.
Bunların içinde kullandıkları bu titreşim sisteminde de bayağı bir değişiklikler yapmışlar. Yani bu Joy-Con'lar önünde bir alıcı var galiba değil mi? Bu alıcı aynı zamanda derinliği de ölçebiliyor gibi.
Önündeki nesnelerin uzaklığını vesaire evet. Şeklini de tahmin edebiliyor.
Tahmin edebiliyor. Orada bir bardağı buz atan bir animasyon gibi bir şey göstermişlerdi. İşte buz atıldığında, salladığında buzun titreşimini hissediyorsun. İşte suyu koyuyorsun, onun da titreşimini hissediyorsun. Bir de yine bir cowboy düellosu göstermişlerdi.
O One to Switch adlı oyunda.
Orada da titreşimden alıyordun vurulup vurulmadığını. Benim çok hoşuma gitti bunlar ama tabii ele alıp da deneyimlemek lazım. Şimdi One to Switch demiştik. İstersen o oyundan da bahset, o sistemden de bir bahset Cengiz.
Şimdi bu konsol için birçok oyun duyuruldu 3 Mart çıkış tarihli olarak. Bunlardan bir tanesi de işte senin bahsettiğin HD titreşim motorlarını kullanan oyunlardan bir tanesi. Ve yine motion sensörlerini, hareket sensörlerini kullanan oyunlardan bir tanesi. One to Switch. Aynı zamanda sanırım bu One to Switch'in de genel yönetmeni zaten bu ürünün yani Switch projesinin başında olan adamın yan projesi gibi bir şey yani. Aynı anda hem donanıma hem de yazılıma müdürlük yapan bir arkadaşımızmış kendisi. Heyecanla sundu yani One to Switch olayını. Şöyle, getirdiği en büyük yenilik aslında ekrana bakmadan oynanabilen oyunlar. Ekran sadece bir scoreboard ve duyuru mekanizması olarak kullanılıyor. Yani mesela bir düello yapıyorsun. Orada en çok ekranda kalan şey oydu. Şöyle, ekranda kurallar çıkıyor. Kuralları okuyorsun. Evet diyorsun. Tamam işte cebine koyuyorsun Switch'in bir kontrolünü, Joy-Con'unu. Diğeri de sende oluyor. Rakibinin gözüne bakıyorsun. Eğer işte rakibinden önce çekersen ve rakibin senden sonra çekip seni vurursa vesaire, puan karşı tarafa gidiyor gibi kuralları var. Yani birkaç tane farklı oyun modundan da bahsediliyor orada ama yani ekrana bakarak oynamıyorsun. Karşındaki kişinin hareketlerini okumaya dayalı bir oyun One to Switch. O yüzden grafik bile gerektirmiyor yani.
Yani aslında parti oyunlarında evet, televizyonu aradan kaldıran. Yani evde benim benim arkadaşlar geliyor. Bazen bir de parti oyunları oynuyoruz. Televizyona bağımlıyız. Bu senin anlattığın sistemle televizyona bağımlılığı ortadan kaldırıyor.
Evet, böyle hani şey elektroşok oyunları vesaire vardı ya bir ara. Herkes tutuyordu. En son bırakan mı çarpılıyordu? Bir durumlar vardı.
Ben çok oynamadım da biliyorum.
Onun gibi yani hani sadece grafiksel anlamda bir oyun oynatmak yerine dediğin gibi parti ortamlarını hareketlendirebilecek ve orada tam kullandıkları kelime şuydu: icebreaker. Yani birbirini yeni tanımakta olan insanları da veya bir ortama yabancı olan bir insanı da ortama kaynaştıracak şekilde oyunlar sunabilen bir paket One to Switch. İçinde bir sürü oyun modu var.
Peki böyle partilerden bahsettik. Yani partide böyle yanımızda arkadaşlarla oynayabiliyoruz. Bir de cihazların birbirine bağlanarak oynandığı bir mekaniğe sahip sanırım.
Evet evet. Herhangi bir router vesaire gerektirmeden 8 adete kadar cihazlar birbirine bağlanabiliyor.
Abi zaten bunu Nintendo DS'teyken yapabiliyorduk. 8 kişilik. Hatta diğer kişiler oyuna sahip olmasa da tek Mario Kart oyunuyla 8 kişi multiplayer oynayabiliyorduk herhangi bir router olmadan kendi aralarında.
Şey, Bomberman'i Saturn'da mı oynuyordu? 10 kişi oynanıyor falan evet, diyordu. Saturn'daydı değil
aynen
mi?
Aynen. Şehir efsanesi. İki tane, yok hayır gerçek.
Yok ben i̇ki de tane gördüm sanki.
İki tane multiplayer oynayabiliyorsun.
PlayStation, orijinal PlayStation'da da böyle iki multitap'la oynanan garip oyunlar vardı.
8 oluyordu ama
8,
değil mi?
Evet, 8.
Bunu 10 kişiye kadar
oynamıştı. Ama bayağı kablo cenneti oluyordu hep. Bu özellik mi diyelim artık? Çok özellik değil de bölge kodunu kaldırmışlar.
İyi oldu.
Bu önemli güzel, bir şey aslında.
Mantıklı bir yani şey. Çünkü Nintendo hep öyleydi. Yani hep öyleydi dediğim handheld cihazlarda Nintendo 3DS harici hiçbir zaman region'da yani şey kullanmadı. Bölge kilidi kullanmadı hiçbir zaman. Ev konsollarında bu hep vardı. Yani bunu da...
Ama 3DS'de başlamıştı yani bu uygulamaya.
Ya bana hep bu Nintendo Switch birinci önceliği ev konsolu, ikinci mobil gibi geliyor. Okay. Kendi özelimde ondan oraya gitti.
Yani yapılan oyunlara bakacak olursak aslında hiç konuşmadık ama evet bu ev konsolu bu. Hani çıkacak oyunlar Skyrim'dir, Jart'tır, Jurt'tur. Hani Pokemon oyunu mesela buna çıkacak. Ve değişik bir durum olacak aslında. Hani ilk defa resmi olarak evde televizyondan Pokemon oynuyor olabileceğiz. Yeah. Hani 3DS'ten alışkın olduğumuz seyyar cihazlar buna henüz lafı geçmiyor.
Peki bunun çıkışı 3 Mart diye duyuruldu. 3 Mart'ta çıkacak gözüne çarpan oyunlar var mı Ozan senin? Hani şey kesin geliyor herhalde. The Legend of Zelda,
Zelda
kesin geliyor.
Zelda zaten çıkışıyla beraber en çok satacak oyun diye düşünüyorum.
Bomberman var başlıklar arasında 3 Mart'ta çıkacak olan oyunlardan.
Üf, yıllardır oynamıyordum.
Süper Bomberman var lütfen.
Şimdi Bomberman dedik mi bir duracağız. Çünkü annemin en hasta olduğu oyun. Eğer Switch bir gün elimize geçerse mutlaka Bomberman
şimdi
oynanacak.
25-30 sene önce olsaydı anne Bomberman var bunda deyip aldırabilirdin de şu anda öyle şansı yok.
Bir şey söyleyeyim mi? Bir denenebilir aslında. Bir denenebilir. Peki Mart'ta çıkacak bir işte 10-12 tane oyun var. İlk bir sene içinde çıkacak oyunlardan bahsetilmiş Cengiz. Bunlardan senin gözüne çarpanlar var mı?
Valla benim sevdiğim oyun serisinden Mario Kart Deluxe var.
Mario Kart 8 Deluxe. Bu Mario Kart 8'den farkını anlattılar mı, yoksa sadece Deluxe geliyor diye bir bilgimiz mi var şu anda?
Çok detaylı, hani Mario Kart 8'e dair bir şey izlemedim.
Ha, tamam.
Yani vardı da ben mi kaçırdım bilmiyorum ama üstünde çok durulduğunun farkında değilim açıkçası. Ama bildiğimiz Mario'lardan biraz uzak, bir bakıma da bildiğimiz Super Mario 64'e yakın. Super Mario Odyssey diye bir oyun çıkıyor Mario oyunu olarak. Konsolun resmi Mario oyunu olacak diye bekliyoruz tabii bunu.
Bu 3 boyutlu bir ortamda geçiyor. Yani 3 boyutlu derken X, Y, Z düzlemlerinde hareket edebiliyor Mario.
Ya bildiğin sandbox abi, GTA hı-hı gibi yani.
GTA gibi. Super Mario GTA.
Aynen, bir şehir var. New Donk City mi? Öyle bir şey. O şehri port olarak kullanıyorsun. Şehrin içinde oradan oraya gidip farklı boyutlara geçiyorsun vesaire.
Böyle anlatınca da aklıma maalesef şey geldi. Sonic Adventure geldi. Aynı şekilde
oynadık. Sonic oyunumuz da var ama bak.
Rezil olan. Yok ama Sonic Adventure gene bir şehri hub world olarak kullanır da görevlere gönderir ya seni. Çok beter
oyun
bir oyundur.
Ama çok özensiz bir oyun.
Bitmemiş bir oyun.
Aynen. Belki bitseydi o da olacaktı yani ama bilemiyoruz tabii, hiç bitmediği için oyun.
Sonic oyunu var dediniz. Sonic Mania. Sonic Mania şey değil miydi ya? Bu yeni duyurusunu yaptıkları eski Sonic'leri, 16 bit Sonic'leri falan gösterdi. O Sonic Mania değil miydi?
Ha, ben bahsettiğim aslında Sonic Mania değil. Project Sonic 2017 diye. Yani 2017 yılı içerisinde çıkması beklenen bir Sonic oyunu. Adı falan duyurulmamış. Böyle adı belli olmamış oyunlardan ziyade karakteri belli olup oyunu belli olmayan proje var. Bu No More Heroes'daki abimiz var ya, bir tane psikopat tipli.
Hı hı.
Onu tekrar kullanalım mutlaka bir oyunda diye karar almışlar ve kullanacaklar inşallah. Hı, mesela yani. Hani bu tipte projeler var hani duyurulan oyunların dışında.
Ultra Street Fighter 2 diye bir başlık var. The Final Challengers diye. Bunun hakkında bilginiz var mı? Herhangi bir şey söylediler mi? Yani bu bizim bildiğimiz klasik Street Fighter 2'nin remake'i mi? Remastered'ı mı?
Yani ismine baktığımız zaman işte Street Fighter 2 The New Challengers tarzı bir oyun olacağını görebiliyoruz. Bu şeyde de çıkmıştı. PlayStation 3'te bu New Challengers'ın HD versiyonu çıkmıştı.
Onun benzeri bir şey olması.
Onun biraz daha yağlanıp ballanmış bir versiyonu olsa çok şaşırtmaz
bir de
beni.
Dövüş oyunları çıkacağını zaten bu Hori'nin falan arcade stick çıkarmasından tahmin etmiştik yani.
Tabii kendi üzerindeki bu Joy-Con'ların D-Pad'sizliğinden ötürü dövüş oyunları çok keyifli olmayacaktır.
Peki başka, yani buradan hemen bir atlayacağım. Yani Street Fighter üzerine geleceğim. Bir süredir Street Fighter işte 4'te de yapıyordu. Street Fighter çıkartıyor. Sonra Arcade Edition çıkartıyor. Bir sene geçiyor, başına Ultra koyuyor, bir tane daha çıkartıyor. Buna nasıl bakıyorsunuz siz? Nasıl kendi özelinizde?
Kaç tane Street Fighter 2 var? Biliyorsun abi, yani Street Fighter 2, işte Super Street Fighter 2, Turbo 2, New Challengers, ateş çıkıyor. Aman yarabbim, Street Fighter hep böyle olmuştur abi.
Ya, turbosu falan biraz daha hani hızlandırmak falan, hani korsanı mı diyeyim, portlarına mı yakınlaştırmak için falandı. Siz nasıl bakıyorsunuz diye soruyorum. Sadece meraktan.
Valla yabancı bu gelmedi olaya. Bana. Bana da çok yani,
heyecanlandıracak bir şey değil. Ya, olması gerekiyordu. Olmuş. Ya,
onu soruyorum. Yani hani, tamam yabancı bir şey değil ama aynı oyunu böyle bir Hakan diye karakter koydular. Önüme sürdüler falan. Benim hoşuma gitmiyor en azından. Hani sizin fikirleriniz nedir diye öğrenmek için sordum.
Yani yıllardır böyle olduğu için çok şaşırtıcı bir şey değil.
Çok giren çıkan olmuyor bana.
Ya burada aslında
tabii ne kadar takip ettiğimizle ilgili.
Şaşırtıcı şeylerden biri Street Fighter değil de başka oyunlar var. Mesela Skyrim'i çıkartmaya çalışıyorlar bu adamlar bu konsola. İnanılmaz.
Skyrim çıkacak ama henüz tarihi belli değil.
Evet. Skyrim
başlık olarak verildi mi Skyrim çıkacak?
Bethesda'daki adam kendisi, projenin başındaki adam dedi çıkarıyorum.
Ama
yok dedi yani.
Uzun süre boyunca acaba işte hardware yeterli mi? Cartridge konuşuldu. Bu Skyrim'in çıkması tamamen şeyden ötürü. Hani hangi versiyon olacağı da belli değil. Bu PlayStation 4'lerdeki Remastered Edition'ı mı olacak? Eskisinin biraz ballanmışı mı olacak? Belli değil. Hani tamamen şey girişimi gene Nintendo'nun. Hani biz çocuk konsolu değiliz. İşte bakın abi oyunları da var bizde tarzı. İşte bahsetmiştik bundan. Wii U çıkarken de işte Batman serileri falan ilk başta port edilmişti. Daha sonra yine 3. parti oyunlar gelmemişti. Bu Skyrim girişimini de ben Nintendo'yu da Skyrim'i de ayrı ayrı çok sevsem de bu tarz bir girişim olarak görüyorum. Ve yine hani yeni gelecek bir Bethesda oyunu ya da ne bileyim Diablo, Miablo falan gibi bir şey geleceğini kesinlikle düşünmüyorum bu alete.
Bu senin bahsettiğin başlıkta da NBA 2K18 ile FIFA gelecek diye. Hani biz büyüklere de oyun yapıyoruz diye. FIFA'dan bahsetmişler. Bu nasıl olur? Vallahi Nintendo konsollarında spor oyunları, işte bu FIFA gibi NBA gibi pek tatmin etmemişti bugüne kadar. Ama şöyle de bir şey var. Bunları oynayabilecek Vita gibi, 3DS gibi cihazlarda işte FIFA oyunu, PES oyunu çok tatmin eder bir şekilde değil. belki tatmin edecek şekilde sokağa çıkartabilirlerse bilmiyorum, olabilir. Vallahi soru işareti.
FIFA'dan kaçırıp getirdikleri abi bayağı şeydi böyle. Ya çok tutkulu konuşmuyordu adam da. Gene de şeydi. Switch'i
ona
çok güzel yapmışlar. Biz de ona çok güzel bir oyun yapacağız gibi böyle bir açıklamada bulundu. Switch'in özelliklerini göz ardı etmeyeceğiz dedi. Böyle dedi yani.
Nasıl bir sallayınca özellik? Adamlar deprem adam olmuş gibi tepki verir. Yani Switch'imiz...
Ama adamın ruhu o hal. Beni kaçırdılar lütfen yardım edin gibi bir gözüyle de bakıyordu yani.
Nintendo'nun bu oyun listesindeki en iyi hamlelerinden biri de Minecraft'ın gene bu konsola geliyor olması.
Minecraft'ın zaten Nintendo'ya gelmesi lazımdı herhalde yani Minecraft'ın.
Kesinlikle.
Orada da zaten Windows aldıktan sonra bütün her şeyinden yararlanacaktır Minecraft'ın. Her tarafa çıkartmak isteyeceklerdir.
Bu arada Durul biz bunu abi konsolu yaptık. Hani bu sadece çocuk konsolu değil gibi bir yorum yaptı. Gerçekten de öyle. Hani oyuncu olmasanız bile, hani Nintendo'nun genel tutumu bu V'den beri zaten. Oyuncu olmasanız bile biz sizin için
oynarız.
Hani hayır şöyle, biz oynayalım. Switch sizin için size uygun bir konsol. Hani bunu bu oynarsın ya, al evinde dursun gibi bir yaklaşım da var yani.
Yanlış bir tutumdu zaten. Yani V'deki o tutumunu da ben çok doğru bulmamıştım. Ki o tutumdan dolayı da zaten sağlam gamer abileri kaybettiler. Yine alın kolu sallarsanız bir şekilde elenirsiniz ya. Zaten şeyi... Açıklamaları çok hoş bence değil bence.
Bence zaten Nintendo'nun yani dünya üzerinde bence Nintendo'nun müşterisi ayrı. PlayStation ve işte Xbox vesaire bunların müşterisi bence
tabii
ayrı.
Tabii canım, kimse bunlar... Switch aldı diye PlayStation Pro oynamayı bırakmayacak.
Ve bence iyi bir iş yapıyorlar benim özelimde. Çünkü burada biz dinleyenler arasında da PlayStation 4 kullanan var. Xbox One kullanan var. PlayStation 4 kullanan Xbox One almayacak ama PlayStation 4 kullanan büyük ihtimalle gidip Switch almak isteyecek. Yani öyle bir ara pazar oluşturunca
oyuna bakış yönüyle şey,
çünkü birbirine tamamen rakip değilsin. Arada bir şeysin. V'de zaten olayı böyle götürmedi mi?
Evet.
V'de buna benzer bir stratejiyle götürdü oyunu. Bence güzel bir
şey. Ya şimdi gamer dediğimiz zaman mesela sadece hani masa başında oturup hiç yemeyip içmeyip Dota. Hı-hı. İşte bunun gibi oyunları kasan ve sadece bir oyun oynayan insanlar da var. Tabii ki bu gamer dediğimiz adamlar bunlar değil. Bunlar LoL'cu, Dota'cı baktığın zaman değil mi? Bu adamlar zaten hiçbir şey almayacak ki. LoL olduğu sürece LoL oynayacak. Tabii Dota adam, olduğu sürece Dota oynayacak yani.
3DS de almayacak, Vita da almayacak.
Ama hani bu arada hani FIFA oynayan adam Dota oynamaz demiyorum.
Hayır,
hani
tabii canım yani şey hani sadece tek oyun
sadece onu oynayan insanlar var. Hani gamer dediğimiz adam onlar değil, onlar LoL'cu ve Dota'cı yani.
En azından bizim açımızda. Benim aldığım notlar sanırım bu kadar. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Switch hakkında gözünüze çarpan, sizi etkilemiş ya da kaçırdığımız bir nokta.
Şeyden bahsettin mi? Geriye dönük uyumluluk vesaire.
Yok, herhangi bir şey bahsetmedim
abi, bu konuda. Abi ümitler vardı. Ümitler yalan oldu. Onu söyleyelim. Herhangi bir şekilde fiziksel anlamda başka bir konsolun kartuşunu içine almıyor.
Her zamanki gibi Virtual Console olacak. GameCube dahil olarak geriye cihazları destekleyeceğini tahmin ediyorum ben açıklamalardan yola çıkarak.
Ama fiziksel bir oyun medyası uyumu diye bir şey yok.
Abi bir de herhalde dolarla euronun fırlamasından dolayı bizde fobi gelişmiş olacak ki fiyatına değinmedik gibi geliyor.
Evet, fiyatı $300 olarak Amazon'da, orada burada Best Buy'da listelenmiş sanırım ama evet. Euro karşılığında Avrupa'da
350 civarına MediaMart ön sipariş açmış.
Yani $250 Pro olmayan PlayStation 4 alındığı için biraz tartışma yarattı sanıyorum bu fiyat.
Ama hani bunda birkaç konsol gibi ya böyle ayrı ayrı ne bileyim. Evet,
yani işte hem 3DS hem Wii U almayıp da yalnızca yeni Wii hem işte sokak konsol hem ev konsol olarak düşündüğün zaman makul bir fiyat. Ama yine genel bağlamda şey diyen insanlar çıkacaktır. Yeni 3DS çıktığı zaman işte $200 Pokemon makinesi yakıştırması yapıyorlardı. Bunda da biraz önce söylediğimiz gibi yani PlayStation 4 Pro kullanan ya da işte Xbox kullanan insanlar da ayrıca bir Nintendo Switch almak isteyecektir dedik. Bu kısaca bunun yine yalnızca Nintendo'nun çıkarttığı oyunları oynamak için alınacak bir cihaz olduğunu gösteriyor. Bu da $300 bir Mario makinesi yapacaktır aslında bunu.
Peki günümüzde oyun makinalarında olmazsa olmaz bir özellik online. Bunda online destek ne kadar olacak ya da online oynamak için PlayStation'ın uyguladığı gibi bir ücret ödemek zorunda mıyız? Buna değindiler mi hiç?
Servisin ücretli olacağı açıklandı. Hı-hı. Ama ne kadar ücret olur vesaire bu söylenmedi. İlk alanlar için bir deneme süresi olacak. Yani
Gold gibi bir online'dan mı bahsediyoruz? Hani ben ne bileyim Street Fighter aldım, ben bunu online olarak oynamak için mi para vereceğim, yoksa işte PlayStation Plus. Xbox Gold gibi, PlayStation Plus gibi bir servisten mi bahsediyoruz?
Abi o noktada hiçbir konsol online'ını insan gibi kullanmamış biri olarak...
Ben de öyle.
Hani detayına giremeyeceğim. Ama o PSN Plus
yani
var ya.
Para verdikleri...
PSN Plus'la kıyaslanıyor.
Aa, evet, yani para isterine göre sana en azından bazı oyunlar verecek bu.
Vermesi
aylık
lazım. Çünkü bu oyuncuyu çok motive eden bir şey. Makine alıp hiç oyuna para vermeyen insana bile para verdirten bir şey.
Kaç para veriyorsun Plus'a sen abi ayda?
Abi ayda değil, yıllık alıyorum ben. Kampanyadan geçen sene Şubat gibi 120 liraya aldım sanırım.
Yıllık.
Yıllık.
Sen bir oyun fiyatına her ay bedava bir tane oyun alıyorsun yani.
Şimdi şöyle.
Mantıklı bir şeymiş bu.
PlayStation 3, 4, Vita için her ay genelde 2 tane oyun veriyor. Ha bu oyunlar çok patates de olabiliyor, çok patates olmuyor genelde. Indie oyun veriyorlar ve benim hoşuma giden indie oyunlar geliyor. 6 tane oyun veriyor ayda. Bu benim için avantajlı. Ha 6 tane oyun olmuyor aslında. Şimdi örnek veriyorum, Batland'i verdi. Batland'i Vita'ya da veriyor, 4'e de veriyor. PlayStation 4'e de veriyor. Ya bu da bana ne sağlıyor? Switch'te olan sistemi ben PlayStation'da yapıyorum. Yani evden çıkarken Vita'yı yanıma alıyorum. Metroda Vita'da Batland oynarken eve geliyorum, büyük ekranda oynuyorum.
Birbirinin devamı şeklinde sevilebiliyor musun?
Tabii. Evet. Tabii tabii. Yani birbirini devam ettirebiliyorsun. Bulut'a kaydettiği için verileri. Çok güzel bir sistem ve maddi olarak da beni çok rahatlatan bir
ben
sistem.
Ben online hizmetleri bilmediğim için sordum sana ne kadar fiyata ne veriyor diye. Buna benzer bir şekilde yine indie mindie bir şeyler verecekse ve benzer bir fiyat olursa çok makul bir şey tabii bu.
Ayrıyeten kendi özelimde bir parantez açıyorum. PlayStation 3'ü aldım ben. Biliyorsunuz ben crackli cihaz çok fazla kullanıyorum ve cracklemeyi de seviyorum. PlayStation 3'ü cracklenen bir model almaya ihtiyaç duymadım. Çünkü bende Plus var. Ben bunu PlayStation 3'ü cracklemek istemiyorum. Ben orijinal kullanacağım. Plus'la etkileşimli kullanmak istiyorum dedim. Ve benim cracklemeyi engelledi o. O Plus'ın bana sağladığı faydalar. Nintendo'da bu avantajı, bu pazarı bana göre kaçırmamalı. Bir şekilde online üyelikle insanları sıcak tutabilmeli. Gel gelelim Nintendo'nun böyle bir geleneği de var. İşte Nintendo Power, Nintendo Club'dır falan. Böyle bir geleneğe sahip olan bir firma.
Yani en azından şöyle bir opsiyonları var. Hani ilk başta böyle bir online hizmet düşündüğüm zaman ulan hani ayda 3-4 tane verecek oyun bulabilecekler mi diye düşündüm. Sonra aklıma Virtual Console geldi. Yani adamların geriye dönük
tabii
yüzlerce oyunu var. Her ay sana bir tane NES oyunu verse yine bir şekilde mutlu olursun.
Nintendo Shop'u hep Turkcell'e benzetiyorum. Çünkü Turkcell'de çok para vermeden çok hizmet alamıyorsun ya. Hani Vodafone'da 3 liraya 500 GB internet falan denk geliyor bazen ama işte Turkcell'de yeni yeni başladı. Salla kazan vesaire. Hani onlar da ayak uydurmaya başladı. Bence Nintendo'da o yola girecek. İlk birkaç ay işte deneyebiliyorsunuz. Eylül'e kadar daha doğrusu hangi ayda aldığınıza göre o kadar deneme şansınız olacak bu hizmeti. Eylül ayında da paralıya dönecek deniyor.
Şey
sormalar.
Yani ne zaman alırsam alayım. Yani Ağustos'ta da aldım Eylül'e kadar mı? Yoksa işte 6 ay 1 sene gibisinden aldığım tarihte itibaren mi geçiyor? Bunun en son aktifleme tarihi Eylül
değil
mi?
Şöyle abi, Mart'ta alıyorsun. Sonbahar diye söylendi. Genelde bunlar sonbahar dediği zaman September oluyor. Yani Eylül ayı oluyor. Mart'ta alan adam Eylül'e kadar bu hizmeti deneyebilecek. Temmuz'da alan da büyük ihtimalle Eylül'e kadar deneyebilecek.
Evet, benim aldığım notlarda başlıklar bu şekildeydi. Sizin aklınızda olan değinmediğimiz başka konu var mı?
Yok, benim şu anda gözüme çarpan hiçbir şey yok.
Bir tanıtım için fazla bile konuştuk zaten ya.
İnşallah Nintendo bizi de görür.
İnşallah bizi de görür. Nintendo.
Bir ateşlesin bir şeyler.
Ateşlesin artık o kadar.
Var şeyde Cengiz tanıtımını yaptı. Biraz... Pokemon kutularından versin iki tane sana. Nintendo lisanslı kutular.
Cengiz niye veriyor? Allah'ın Japon'u versin.
Hayır, ona Nintendo'dan geldi o Pokemon kutular.
Allah'a alırım.
Tabii kutular. Tabii. O zaman bu Nintendo Switch'in lansmanı hakkında yaptığımız podcast'imizin sonuna geldik. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Bye bye.
See you.